Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'de bu hafta kıtalar arası derbi olarak bilinen Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabetin kökenini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye'de en çok taraftara sahip iki kulüp. Her iki takım da Türkiye'nin tüm bölgelerinde geniş kitlelerin sevgisini kazanmış, 10 milyonlarla ifade edilen taraftar sayılarına sahip oldukları iddia edilen köklü birer camia. Peki 20. yüzyılın hemen başında aynı şehirde kurulan bu iki güzide camiamız arasındaki temel farklılıklar neler? Dünyada birçok derbide gözlemlediğimiz sosyal, kültürel, siyasi, dini, ekonomik ya da etnik ayrımlar bu iki camia için geçerli mi? Yoksa aynı şehirde farklı renkleri temsil eden iki spor kulübünden mi ibaretler? Tüm dünyada kıtalar arası derbi adıyla biliniyor Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti. Bu tanımlamanın sebebi Fenerbahçe'nin Anadolu, Galatasaray'ın ise Avrupa yakasında konuşlanmış olması. Ancak bu konuşlanma iki takım arasındaki rekabetin kaynağını tanımlamak için yeterli bir sebep teşkil etmiyor. Zira kültürel açıdan Fenerbahçe'nin Anadolu'yu, Galatasaray'ın da Avrupa'yı temsil ettiğine dönük bir gerçeklikten bahsedemiyoruz. Her iki takımın da farklı sosyo-kültürel ve ekonomik sınıflara mensup taraftarları olduğunu da görüyoruz. Aileler içinde bile bu çeşitlilik dikkat çekiyor. İki kardeşten birinin Fenerbahçeli, diğerinin Galatasaraylı olması gibi durumlar bile karşımıza çıkabiliyor. Oysa dünyada nam salmış bazı büyük rekabetlerin taraftarları arasındaki farklar o kadar belirgin ki mevzu bahis iki takımın taraftarlarının bırakın aynı aileden olmalarını, arkadaş olmaları bile oldukça zor. Peki durum böyleyken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabeti yalnızca bir şehrin iki farklı yakasında konumlanan ve farklı renkleri taşıyan iki takımın derbisi olarak kabul edebilir miyiz? Elbette hayır. Bunun için iki kulübün kuruluşunu ve kulüp yapılarını incelememiz gerekiyor. Özellikle 1900-1920 arasındaki süreci araştırdığımızda bu rekabetin kökeninde kesin olarak bir farklılık yattığına şahit oluyoruz. Belki şimdilerde önemini yitirmiş ve halk bazında hiçbir itibarı olmayan bir durum gibi görünse de Türkiye'nin bugünkü politik, kültürel ve sosyal iklimini de ilgilendiren önemli bir farklılık bu. Galatasaray 1 Ekim 1905, Fenerbahçe ise 3 Mayıs 1907 tarihlerinde kuruldu. Fenerbahçe kurulduğu sırada Galatasaray, İstanbul'da yabancıların ve gayrimüslim Osmanlı halkının oluşturduğu İstanbul Ligi'nde mücadele eden tek Türk Müslüman takımıydı. Bu özelliğiyle futbol oynamaya hevesli tüm Müslüman Türk gençlerinin de gözdesi olmuştu. Kurucuları Ali Sami'nin de söylediği gibi amaçları İngilizler kadar iyi oynayıp onları yenmekti. Üstelik bu gençler yenile yenile yenmesini de öğreniyor, her geçen gün iddialarını daha da arttırıyorlardı. Bu gayenin temelinde ise Osmanlı İmparatorluğu'nda boy gösteren özgürlükçü ve milliyetçi akımın etkisi vardı. Kulübün kurulduğu ve kültürünün hayat bulduğu Mektebi Sultani de imparatorluğun özgürlükçü ve ulusçu beyin takımının yetiştiği ilim yuvalarından biriydi. Kulübün yabancılara karşı galip gelme hırsı da bu şekilde oluşmuştu. Diğer yandan sağ dışında Türkçü milliyetçi akımın siyasi kolunu temsil eden İttihat ve Terakki'nin başarıya ulaşması an meselesiydi. Nitekim 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyet tüm yurtta bayram havası oluşturmuştu. Bu aslında yarım da olsa bir devrimdi. Yönetim fiilen İttihat ve Terakki liderlerinin eline geçmişti. Bağımsızlıklarını kazanan ve imparatorluktan sırayla kopan Yunanlar, Sırplar ve Bulgarların milliyetçilik akımlarının karşısında İttihatçılar da Türkçü bir hareketin bayraktarı oldular. Her yeni iktidar gibi İttihatçıların da kendisine sempati uyandıracak, saygınlık kazandıracak ve büyük projelerini uygulamaya sokmalarına yardımcı olacak sosyal bir faaliyete gereksinimi vardı. Bir tür yarı resmi gençlik organizasyonu gerekiyordu. İstanbul'da büyük ilgi görmeye başlayan futbolda İttihatçı liderlerin tercih ettiği alanlardan biri olmuştu. Kurdukları takım başarı sağlayamayınca ele geçirebilecekleri iki hazır takıma yöneldiler. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Elbette ki ilk hedef Galatasaray oldu. Zira bu kulüp daha önce kurulmuş ve örnek takım olmuştu. Üstelik 1907-1908 İstanbul Ligi sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmışlardı. Ancak İttihatçılar Galatasaray'a nüfuz edemedi. Zira kulüp köklü bir lise takımı olması sebebiyle dışa son derece kapalı bir yapıyı benimsiyordu. Bunun yanı sıra Galatasaray Lisesi bir imparatorluk kurumuydu. Dolayısıyla imparatorluğun tek rakibi olan İttihat ve Terakki'ye çok da sıcak bir yaklaşımlar olması beklenmiyordu. Galatasaray, Türkçü akımın karşısındaki kapsayıcılığı temsil ediyordu. Lise bünyesinde çok sayıda Rum, Yahudi, Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşı öğrenci ve sporcular vardı. Lisenin tarihi 15. yüzyıla Sultan II. Bayezid'in dönemine kadar uzanıyordu. Osmanlı modernleşmesi ve batılılaşmasının öncü kurumlarından biri olmuş ve her daim imparatorluğun en parlak münevverlerini yetiştirmişti. Tüm bu sebeplerden ötürü Talat Paşa'nın önderliğindeki İttihat ve Terakki'nin yöneldiği yeni hedef Fenerbahçe olmuştu. St. Joseph mezunlarının Kadıköy'de kurduğu kulübün kurumsal yapısı henüz tam oluşmamıştı. Dolayısıyla İttihatçılar Fenerbahçe'ye kolaylıkla nüfuz edebildiler ve çok kısa zamanda yönetimde söz sahibi oldular. İttihat ve Terakki'nin önderlerinden Bahattin Bey ve Doktor Nazım Bey Fenerbahçe'nin üst düzey yönetiminde görev aldılar. Kulüp gün geçtikçe İttihatçıların siyasi çizgisine daha çok yaklaşıyordu. Bir tarafta kozmopolit yapısıyla lisenin takımı Galatasaray, diğer tarafta ise milliyetçi akımın desteklediği Fenerbahçe vardı. İki takımın arasındaki tarihsel rekabetin de kaynağını işte bu farklılık oluşturuyordu. Taraflar arasındaki ilk maç 17 Ocak 1909'da oynandı. Union Club sahasındaki bu müsabaka 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Fikirsel rekabet sahada da kendisini göstermeye başlıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan müsabakalar her geçen yıl daha da ilgi görüyordu. Derken milli mücadele yılları başladı. İmparatorluk teslim bayrağını çekmiş, başkent İstanbul işgal edilmişti. Anadolu'da yeni bir Kurtuluş Savaşı filizleniyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da gerçekleştirdiği örgütlenmelerde İttihatçı kadrolar oldukça etkin bir rol üstlenmişti. Fenerbahçe de bu mücadelenin önemli bir parçasıydı. İstanbul'dan Anadolu'ya yapılan silah, asker ve cephane sevkiyatlarında Fenerbahçe kulüp binası ve yöneticileri önemli roller üstlendiler. Tıpkı Fenerbahçe gibi Galatasaray'ın sporcuları, mezunları ve yöneticileri arasında da milli mücadeleye büyük destekler veren kişiler vardı. Ancak kurumsal anlamda Fenerbahçe'nin bu alanda öne çıktığını ifade etmeliyiz. Bu tespit hiç kuşkusuz Galatasaray'ın milli mücadele karşıtı olduğu anlamına gelmiyor. Fakat Galatasaray'ın bir imparatorluk kurumu olmasından dolayı Fenerbahçe kadar esnek hareket edebilme şansı olmamıştı. Camianın Osmanlı'nın modernleşme dönemlerinden itibaren Fransa ile kurduğu kuvvetli bağlar, lisenin çok sayıda Fransız yöneticisi ve öğretmeni olması, bu yöneticilerin bir kısmının işgalci Fransız komutanlarla sık sık görüşmesi gibi etkenler de burada önemli bir rol oynuyordu elbette. Diğer yandan Fenerbahçe, Birleşik Krallık İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charles Harrington'ın İstanbul'dan ayrılmadan önce kendi adına düzenlediği özel müsabakada sahaya çıktı. 29 Haziran 1923'te Taksim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Zeki Rıza Sporeli'nin attığı gollerle 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler seyircilerin omuzlarında stattan çıkarılıp Beyoğlu caddelerine dolaştırıldı. Maç gecesi Lozan Konferansı'nda bulunan Türkiye heyetine de bu galibiyet haberi ulaştı. heyet başkanı İsmet Paşa tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne heyetimiz adına hepinizi mutlulukla tebrik eder, meserretle gözlerinizden öperim ifadelerinin yer aldığı bir kutlama telgrafı gönderildi. Yeni Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu rekabet süre geldi. Fakat burada bir ara verelim. Geri döndüğümüzde ezeli rekabetin hikayesini anlatmaya devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız Haddini Aşan Yaşam Rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Verilen tüm mücadelelerin ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'de yeni rejimin çatısı altında varlıklarını sürdürdüler. Galatasaray, Cumhuriyet'le birlikte kendi kurumsal yapısını ve kültürünü koruyarak yoluna devam ediyordu. Ancak Fenerbahçe için işler zorlaşmaya başladı. Atatürk, milli mücadele döneminde işbirliği yapmak zorunda kaldığı iddiaçılarla bir yol ayrımına gitmişti. Elbette Fenerbahçe'deki çok sayıdaki yönetici de bu tasfiye furyasından nasibini alıyordu. Nitekim 1910'ların İttihat ve Terakki güdümündeki Fenerbahçe Başkanı Doktor Nazım Atatürk'e suikast suçlamasıyla idam edilmişti. Ancak Fenerbahçe iktidarlar için cazibe merkezi olmaya her zaman devam etti. Tek parti döneminde Fenerbahçe'nin başkanlığını İsmet İnönü'nün başbakanı Şükrü Saraçoğlu üstlendi. Kulüp, Kemalist rejimin ve devlet organlarının el üstünde tuttuğu sembol bir yapıya dönüşmüştü. Galatasaray ise tıpkı 1908'de İttihatçıların iktidara geldiği dönemde olduğu gibi muhafazakar ve gelenekçi yapısından dolayı yeniliklere kolay uyum sağlayamamıştı. Kulübün 1980'lerin ortalarına kadar rakiplerinin gerisinde kalmasını da bu tutum üzerinden okuyabiliriz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok daha büyük kitlelere hitap ettiği yıllarda Galatasaray, lise mensubu izcilerin, mezunların, öğrencilerin ve Beyoğlu'nu mesken edinmiş grupların desteklediği bir takım hüviyetindeydi. Bu durum 90'larla birlikte tamamen değişti. Zira Galatasaray yakaladığı ivmeyle fırtına gibi esmeye başlamıştı. 1996'dan 2000'e kadar gelen üst üste 4 şampiyonluğun UEFA Kupası ile taçlanması kulübü 1905 vizyonuna geri döndürmüştü. Haydi oğlum! Galatasaray bu zaferle yabancı takımları yenme geleneğini 21. asra taşımıştı. Bu başarılarla çok büyük kitlelerin sevgisini kazandı Sarı Kırmızılılar. Buna rağmen kulüp gelenekçi yapısını kırmakta hep zorlandı. Galatasaray başkanı olmak isteyen çok güçlü iş insanları kulübün kurumsal yapısını kıramayarak bu arzularını gerçekleştiremedi. Ancak 2020'lerin ortasına doğru ilerlediğimiz bu yıllarda Galatasaray'daki mektebi sultani zihniyetinin de yavaş yavaş gücünü yitirdiğini gözlemliyoruz. Artık mektepli olarak adlandırılan kulüp üyeleri arzu ettikleri gibi camiaya yön veremiyor. İstedikleri her kararı alamıyor ve kendi adaylarını seçtiremiyor. Gelelim yeniden Fenerbahçe'ye. İttihatçıların elinden Kemalistlerin hakimiyetine uzanan yolculuğu boyunca sarı lacivertliler, milli mücadeledeki rolüyle her daim gurur duydu. Ancak Fenerbahçe'nin İttihatçı yöneticilerinin sonradan Atatürk ile yaşadığı yol ayrımından bahsedenlerin sayısı yok denecek kadar az. Diğer yandan iktidar ve güç odaklarının da ilgi odağıydı bu kulüp. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında özellikle de 90'lı yıllarda askerin öncülüğünde yürütülen laiklik mücadelelerinin bayraktarlığını yaptı Sarı Lacivertliler. 28 Şubat sürecinde sonsuza kadar laik cumhuriyet pankartı ile sahaya çıktılar. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde koyu bir Galatasaraylı olması ile bilinen Başbakan Mesut Yılmaz'a hedef alarak "Sandıkta görüşürüz Mesut Bey" pankartıyla gündeme geldiler. Fenerbahçelilerin pankartı ne kadar etkili olduğu tartışılır ancak Anavatan Partisi gerçekten de 3 Kasım 2002 seçimlerinde barajı aşamayarak meclis dışında kaldı. Sportif anlamda da başarılı bir dönem geçirdi Sarı Lacivertliler. Özellikle 2007-2008 Şampiyonlar Ligi sezonunda gelen çeyrek finale kalma başarısı kulüp tarihindeki en özel hikayelerden biriydi. Fenerbahçe için asıl sarsıcı süreç ise 3 Temmuz 2011'de başladı. Şike davası olarak adlandırılan dönemde başkanı ve çok sayıda yöneticisi hapse atılan Sarı Lacivertliler bu süreci Gülençlerin kulübü ele geçirme operasyonu olarak tanımladı. Camia bu dönemde kenetlenerek başkanlarına sahip çıktı. Fenerbahçe'nin Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in temsilcisi olduğu, FETÖ'nün de bu yüzden Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediği şeklinde bir tavır ortaya konuldu. Günümüzde her iki camia da milyonlarca insanın gönlünde taht kurmaya, her yaştan, görüşten ve sosyal sınıftan vatandaşa hitap etmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti ve 21 yıl Saraçoğlu'nda sarı kırmızılara hiç yenilmemesi, buna karşın Galatasaray'ın yurt içi ve yurt dışındaki başarılarıyla sağladığı üstünlük ve 2012'de Saraçoğlu'nda şampiyonluk kupasını kaldırması gibi anekdotlar da bu rekabeti derinleştiriyor. Ve elbette iki takım arasında yaşanan yıldız polemiği de bu rekabetin geldiği son noktayı oluşturuyor. Ancak Osmanlı'nın son, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise ilk yıllarına dayanan bu rekabetin kökenini camiaların taraftarları pek de bilmiyor. Her iki camianın bir asrı deviren farklı akımların temsilcisi olma serüvenleri neyse tozlu raflardaki belgelerde ve titiz tarih okumalarında rastlanıyor.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.